Müslüman ülkeler arasında işbirliğinin tohumları. İstanbul 17 Mayıs 2016 tarihinde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Sudan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Bu son bir ay içerisinde Müslüman ülkelerin yöneticilerinin İstanbul'da bir araya geldiği ikinci büyük toplantıydı. Toplantının açılış konuşmasını İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan konuşmasında bölgenin su politikalarından Müslüman mülteciler konusuna, Avrupa Birliği ile vize muafiyetinden Türkiye ile Kıbrıs adası arasında inşa edilen su boru hattına kadar birçok konuya değindi. Ama bu konuşmadan en çok akılda kalan sözü şu oldu. Belgeleri imzalıyoruz ama bunları hayata geçirmeye gelince hayata geçirmiyoruz. Oturup konuşup dağılacaksak, bunu hayata geçirmeyeceksek bu toplantıların bereketi kayboluyor. Bu toplantılarımızı bereketlendirmemiz lazım. Netice almamız lazım. Netice almıyorsak yazık olur. Bu vurgu oldukça önemlidir. Keza özellikle İslam coğrafyasının içinde bulunduğu zorlu durum, İslam ülkelerinin daha fazla birlik ve beraberliğini zorunlu kılmaktadır. İttifak, Müslüman camia açısından her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla özellikle İslam ülkelerini bir araya getiren toplantılar, sadece imzaların atıldığı konferanslar şeklinde olmamalı, kararların tavizsiz şekilde uygulandığı tarihi toplantılar olmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı 57 üyesiyle Birleşmiş Milletler'den sonraki en büyük uluslararası organizasyon. Bir ay önceki zirvesine de Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile yaptığı ortak basın toplantısı damgasını vurmuştu. Söz konusu toplantıda iki lider bölgemizde hızla yaratılmaya çalışılan Sünni-Şii çatışmasına "Bizim dinimiz İslam'dır" şeklindeki oldukça doğru ve önemli açıklamayla cevap vermişlerdir. Bu ortak barış ve işbirliği mesajları siyasi anlamda önemli kararları beraberinde getirdi ve ticari anlamda görüşmelerin hemen arkasından gelen kapsamlı bir turizm anlaşmasıyla taçlandı. 14 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan protokole göre Türk otel yatırımcıları Tahran, İsfahan, Şiraz, Tebriz ve Maşhat şehirlerinde en az 10 yeni otel inşasına başlayacaklar. Ayrıca Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerini İran turizm sektörüne aktaracak bir eğitim programı yürürlüğe konacak. Her iki ülke karşılıklı turizmi geliştirmek amacıyla tur operatörlerine teşvikler sağlayacaklar ve uçak seferlerini artırarak seyahati kolaylaştıracaklar. 2015 yılında Türkiye'yi ziyaret eden İranlı sayısı bir önceki yıla göre %7 artarak 1.7 milyonu bulmuştu. 2016 yılı içinde 2 milyon turist hedefleniyor. Ortak işbirliği kapsamında her iki ülke, Çin, Hindistan, Endonezya gibi ülkelerde ortak tanıtım programları yapmaya karar verdiler. Bu anlaşma bugüne kadar çokça gördüğümüz çıkar anlaşmalarına benzemiyor. İran ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olarak kol kola birlikte yükselmeyi amaçladıkları anlaşılıyor. Bu kardeşliğin bir tezahürü olarak Türkiye'nin İran'a ambargo döneminde de destek olduğunu burada hatırlatmak gerekir. İran ekonomisinin ülkenin ambargo altında yaşadığı 30 yıllık dönemde pek büyüyemediği bilinmektedir. Ülke bu dönemde ağır ekonomik kayıplar vermek zorunda kalmıştır. Bundan en çok etkilenense İran halkı olmuştur. Türkiye'nin bu dönemde gerek ambargoların kaldırılması yönünde maddi manevi desteği, gerekse ticari bağlantıları İran'a yönelik kardeşliğin bir göstergesi olmuş, iki ülke liderleri her fırsatta bu kardeşliği dile getirmişlerdir. Ambargonun kaldırıldığı şu günlerde İran ekonomisinin kalkınabilmesi için çok hızlı atılımlara ve özellikle sanayi yatırımlarına ihtiyacı olduğu aşikardır. Türkiye son 15 yılda gayri safi milli hasılasını 3'e katlayarak büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye, turizm alanında olduğu gibi teknoloji alanında da bilgi birikimini ortak gelişme için kullanmaya hazırdır. Ama İran'ın ihtiyaç duyduğu bilgi birikimi birkaç önemli teknoloji haricinde sadece Türkiye'ye değil, diğer İslam ülkelerinde de halihazırda mevcuttur. İran elbette Batı'nın teknoloji ve sanayisinden yararlanmalıdır. Fakat bu konuda özellikle Türkiye ve diğer İslam ülkeleri ile ticari bağlantılar, ülkeler arası tesanütün de gelişmesi açısından önemli bir yol olacaktır. İran ve Türkiye'nin geliştireceği ortak projeler kuşkusuz İslam dünyasına da güzel bir örnek teşkil edecektir. Çünkü rakamlara bakıldığında İslam ülkelerinin projelere genellikle birlikte imza atmadıkları görülmektedir. Müslüman ülkelerin ticaret hacmi dünya ticaretinin sadece %6'sını oluşturmaktadır ve toplamda 2 trilyon dolar civarındadır. Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki ticaret oranı ise en yüksek rakamına 2012 yılında 400 milyar dolarla ulaşmıştır. Bu rakam genele vurulduğunda İslam coğrafyası adına oldukça düşük bir rakamdır. Müslüman ülkeler arasında ticaret, Arap Emirlikleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın merkezinde olduğu sınırlı sayıda ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Ticarete konu olan ürünler de ağırlıklı olarak petrol, gaz ve petrol yan ürünleriyle sınırlıdır. Böylesine bereketli bir coğrafya için sınırlı ürünle sınırlı oranda ticaret gerçekleşmektedir. Bugün dünyanın en az gelişmiş 49 ülkesinin 22'si İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasındadır. Oysa bir bütün olarak bakıldığında İslam camiası oldukça zengin bir topluluğu oluşturmaktadır. Müslüman ülkelerindeki sadece yiyecek içecek pazarı bile 2.5 trilyon dolardır. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin yıllık tekstil harcaması 350 milyar dolara ulaşmıştır. Bu rakam ABD pazarına denk bir ticaret hacmidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler, dünya topraklarının 1/4'ünü, dünya nüfusunun da 1/5'ünü kapsamaktadırlar. Bu birlik Avrupa Birliği'nden hem büyük hem de daha kalabalıktır. Bu rakamlardan dahi birlik olarak hareket etmenin önemi görülmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri bir bütün olarak hareket etseler, ticaretten orduya, enerjiden barışa kadar her konuda güçlü şekilde söz sahibi olabileceklerdir. Bu şu an Müslümanların çektiği acıları da sona erdirecek güçlü bir yapılanma haline dönüşebilecektir. Ortak ticari, kültürel ve sosyal projeler İslam dünyasını yakınlaştıracak, ayrılıklar yerine müşterek noktaları çoğaltacaktır. Müslüman ülkelerin mezhep çatışmaları temelinde ilerleyen Yemen, Suriye, Lübnan ve Irak'taki çatışmalara son verecek potansiyelleri vardır. Bu vesileyle Müslüman coğrafyası savaş değil barış diyarı halini alabilecektir. Unutulmamalıdır ki bereket Müslümanlar arası kardeşlikte, sevgide, dostlukta, işbirliğinde ve fedakarlıktadır. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 627 yılındaki son hac seferinde 125 bin Müslümana hitap ettiği hutbesinde bizlere kardeşliği tavsiye etmiştir. Kan davalarını ve küskünlükleri ortadan kaldırmayı tebliğ etmiştir. Bugün İslam dünyasının takip etmesi gereken yolda budur. Bugün milyonlarca Müslümanın can vermesine sebep olan iç savaşlar, sınır mücadeleleri, mezhep çatışmaları yani fitne ateşi bu kardeşlik havuzunda sönmelidir.